Ayrım 36 sayfa 243. 4. First Lady'nin tevkifi. Kahire'de yaz aylarının sıcağı dayanılmaz derecede boğucu olur. 1952 yazı çok daha sıcak ve boğucu geçti. Nesli Şah 1952 yazında ailesiyle beraber Fransa'ya gitmişti ve o senenin Temmuz'unda hayatı baştan aşağı değişecekti. Prens Abdülmünim'in Orta Fransa'daki İlyer'de, kodluyorum İLLIERS, babası Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'dan kalma bir köy evi vardı. Oraya gittiler ve yaz aylarını İlyer ve çevresini gezerek geçirmeye karar verdiler. Prens Temmuz ortalarında bir gün Loire Vadisi'ne gidip şatoları gezmek istedi ve Nesli Şah ile çocuklarını alıp otomobil ile Loire'a doğru yola çıktı. Kodluyorum LOIRE. Radyoya ve radyoculuğa meraklı olan ve saat başı haber bültenlerini dinleyen prensin bu defa hayatında ilk defa radyosunu yanına almayacağı tuttu. Birkaç gün radyoda dinlemeyeceğim, gazetede almayacağım dedi ve öyle yaptı. Birkaç gün boyunca şatoları gezip güzel yemekler yediler. İlyer'e döndüklerinde evde çalışan Türk kadınının şaşkın bakışlarıyla karşılaştılar. Kadın, "Efendim size haber vermediler mi?" diye sordu ve Mısır'da ihtilal olduğunu, Kral Faruk'un 6 aylık oğlu Fuat lehine tahttan feragat ettiğini ve Paris'teki Mısır elçiliğinin hemen her gün telefonla Prens Münim'i aradıklarını o zaman öğrendiler. Hemen elçiliğe telefon edildi. İdareyi General Muhammed Necip'in kumandasındaki Devrim Komuta Konseyi'nin ele aldığını, Kral Faruk'un tahtını devrettiği 6 aylık bebek kral için 3 kişilik bir naipler meclisi kurulduğunu, konseyde eski eğitim bakanı Bahaettin Berekat Paşa ile darbeyi yapan askerlerden Albay Reşat Mehanna'nın bulunduğunu ve Prens Abdülmünim'in de konseyin başkanlığına getirildiğini haber aldılar. Büyükelçi prensi, "Hemen dönüp vazifenize başlamanızı istiyorlar," diyordu. Bütün bunlar Nesli Şah'ın Mısır'ın First Lady'si olması demekti ama o da, kocası da endişeliydi. Zira iktidara askerler almışlardı ve her an neyin yaşanacağını kimseler bilemezdi. Düşündükleri gibi çıktı ve sonraki günler Nesli Şah ve kocası için pek de iyi olmadı. Nesli Şah anlatıyor. Münim, Mısır'a ancak 2 gün sonrasına tayyare bulup gidebildi. Evi toparlayıp kapatmak için birkaç gün daha kaldım. Sonra çocukları ve evde çalışanları alıp arkasından ben de Kahire'ye gittim. Hayatım artık baştan aşağı değişmişti. Saraya taşınmadık, evimizde kalmaya devam ettik ama kocam Abdin Sarayı'nı ofis olarak kullanmaya başladı. Sabahları motosikletli polislerin refakatinde bir otomobil gelip Münim'i alır, saraya götürürdü. Orada işlerini yapar, başvekili, nazırları, elçileri falan kabul edip toplantılara katılır. Öğle yemeği için yine motosikletlerin refakatinde eve gelir, sonra tekrar saraya dönerdi. Yani sıradan bir devlet memuru gibi mesai yapıyordu. Sefirleri kabul etmek işi de bana düşmüştü. Bu işi sarayda falan değil evde yapıyordum, sekreterim falan da yoktu. Büyükelçilerin hanımlarını tek başıma kabul etmem protokola uygun düşmeyeceği için ahbaplarından yardım istedim. Dostlarımızın hanımları gelir ve refakatçilik ederlerdi. Askerler bizim mübaralara henüz dokunmamışlardı ama kralın kız kardeşleri artık ortalıkta görünmedikleri için bütün o işler de bana kaldı. Bir müddet mübaralarla meşgul oldum, sonra zaten lağvedildiler. Münim'in Naiplik Konseyi Başkanlığı 1952'nin Ağustos'unda başladı. Kararnameler Küçük Kral Fuad'ın adına hazırlanır, kocam ve diğer 2 naip de onun adına imza ederlerdi. İkinci naip Berekat Paşa, sevilen, hürmet edilen bir zat idi. Üçüncü naibi, yani Reşat Mehanna'yı ise pek tanımazdık, askerler getirmişlerdi. Bir müddet böyle devam etti ama 2 ay sonra Ekim'de Naiplik Konseyi'ni lağvettiler ve kocamı tek başına naip yaptılar. Arkasından da Reşat Mehanna'yı Müslüman kardeşleri çalışıyor diye tevkif ettiler. Berekat Paşa da ürktü, istifa etti ve İskenderiye tarafındaki arazisine çekildi. Kahire'den ayrılmadan önce bize vedaya geldi. Kocamdan kendisini yalnız bıraktığı için özür diledi ve köyüne kapandı. Kocam bunun üzerine tek başına kaldı. Askerler yeni bir yemin merasimi yaptılar ve Münim'i tek naip olarak tayin ettiler. Gelen bütün kararnameleri artık tek başına imzalıyor, idam kararlarını imzalamaktan kaçınıyor ve o kararları da zorla, tehditle imzalatıyorlardı. Münim'in amcası Prens Mehmet Ali Tevfik, hayatı boyunca hep veliaht kalmıştı ve darbeden sonra bile her an kendisini tahta davet etmelerini bekledi. Her şeyin değiştiğini pek fark etmedi, belki de fark etmek istemedi. Manyeli Sarayı'nda valizlerini hazırlamış bekliyordu. Birkaç defa Abdin Sarayı'na gidip Münim'i ziyaret etmiş ve her seferinde "Ben buraya gelirken Bando'nun veliaht marşını çalması lazım. Neden çaldırmıyorsun?" diye çıkışmış. "Kocam, efendim adamlar ihtilal yaptılar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil" falan gibi sözler etmiş ama dinletememiş. Mevkiimiz vardı ama gücümüz yoktu. Her şey göstermelikti. Mesela kocamın Abdin Sarayı'nda içtiği ve gelen misafirlerine ikram ettiği kahvelerin parasını bile her ayın sonunda ondan tahsil ediyorlardı. İhtilalciler kocama kraliyet zamanındaki gibi bir başyaver tayin etmişlerdi. Nugumi Paşa adında gayet kibar, efendi ve tatlı bir Sudanlı. Nugumi Paşa'nın başyaverliğinin yanında bir vazifesi daha vardı. Kahire Hayvanat Bahçesi'nin müdürüydü. Darbecilerin maksadı kral naibini tahkir etmek olduğu için Hayvanat Bahçesi'nin müdürünü kasten başyaver yapmışlardı. Münim'in sarayda büro olarak kullandığı odada tuvalet bozuktu ve tamir ettirmiyorlardı. İhtiyacı olduğu zaman binanın ta öbür ucuna gidip yaveri Nugumi Paşa'nın odasındaki tuvaleti kullanmak zorundaydı ve bütün bunlar "Kraliyet artık bitmiştir, sizin de hiçbir öneminiz yoktur, memleketin hakimi biziz" demekti. Münim bir gün "Bir şeyler değişiyor, ne olduğunu bilmiyorum ama gidişat pek iyi değil, hiç beğenmiyorum, bir şeyler olacak. Bunlar galiba krallığı kaldırıp cumhuriyet ilan etmeye hazırlanıyorlar" dedi. O zamana kadar küçük kral Ahmet Fuad'ın adına hazırlanan kararnamelerin şekli değiştirilmiş, kralın ismi çıkartılmış ve onun yerine sadece Mısır Krallığı ibaresi konmuştu ve kararnamelerin hepsini Münim imzalıyordu. Münim siyasi vaziyeti anlama ve olacakları önceden hissetme hususunda gayet tecrübeliydi ve söylediği her şeyi çıkardı. Çok kısa bir müddet sonra bunda da haklı çıktı ve darbeciler ihtilalin üzerinden daha bir sene bile geçmeden 18 Haziran 1953'te Cumhuriyeti ilan ettiler. Mısır'a 1,5 asır boyunca hakim olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın hanedanı böylece tarihe intikal etti ve General Necip Cumhurbaşkanı oldu. Necip o gün ilk iş olarak evimize geldi ve kocama "Bizim çocuklara krallığı kaldırmayalım, cumhuriyet ilan etmeyelim" diye çok söyledim ama beni dinlemediler deyip gönlünü almaya çalıştı. "Biz seni çok severiz" gibisinden sözler etti. Münim'i defalarca kucaklayıp gitti ve seneler sonra Münim'in tabuttaki cenazesinden özür diledi. Bir seneye yakın devam eden vazifemiz artık sona ermişti. Kendimizi geri çektik ve her şeyden uzak kalmaya çalıştık. Mısır'da 1953 Haziran'ına kadar olup bitenler, sonradan yaşanacak sıkıntıların yanında pek bir şey değildi. Tarih boyunca her darbeci grupta olduğu gibi, 1952 darbesini yapan genç subaylar arasında da kavga çıktı ve ihtilalciler birbirlerine girdiler. Darbenin asıl liderinin Cemal Abdülnasır adında 34 yaşındaki bir albay olduğu söyleniyordu. Sonraki senelerde Arap milliyetçiliğinin sembol isimlerinden biri olacak olan Abdülnasır, ihtilafın ardından pek göz önünde bulunmamaya özen göstermiş, General Necip'in darbe lideri olarak göründüğü sırada Devrim Komuta Konseyi'nin başkan yardımcısı, başbakan yardımcısı ve İçişleri Bakanı olmuş, sonra başbakanlığa gelmiş ve 1953 Ocağı'ndan itibaren ipleri eline almış, 14 Kasım 1954'te de Cumhurbaşkanı General Necip'i devirerek Devrim Komuta Konseyi Başkanı, 23 Haziran 1956'dan itibaren de 1970'teki ölümüne kadar Mısır Cumhurbaşkanı olmuştu. Nesli Şah ve ailesi için asıl sıkıntılı günler 1953 Kasım'ında Cemal Abdülnasır'ın perde arkasında da olsa artık iktidarda bulunduğu sırada başladı. Önce kraliyet ailesi mensuplarının, bütün prenslerin ve prenseslerin yanı sıra Prens Muhammed Abdülmünim'in, dolayısıyla Nesli Şah'ın da gayrimenkullerinden paralarına ve hatta ev eşyalarından elbiselerine kadar her şeyleri müsaade edildi. Üstüne üstlük 1958'de tevkif edilip ev hapsine alındılar ve devlete karşı komplo kurmak suçundan askeri mahkemeye çıkartıldılar. Nesli Şah anlatıyor. "Kasım ayıydı. Bir sabah ata binmek için erkenden kalkıp giyindim. Abdu adında senelerdir bizde çalışan zenci bir hizmetkarım vardı. Sabahları odama kahvaltımı ve o günün gazetelerini getirip benimle biraz çene çalardı. O sabah da geldi ama bir tuhaftı. Tek bir söz bile etmeden kahvaltımı verdi ve yüzüme bile bakmadan gazeteleri kafama atarcasına masanın üzerine bırakıp gitti. Sanki benimle göz göze gelmek istemiyormuş gibi bir hali vardı. Tabii ki çok şaşırdım. Ortada bir tuhaflık olduğunu fark ettim ve gayri ihtiyari olarak gazetelerden birine göz attım ve her şeyimizin müsaade edildiğini öğrendim. Her şeyimizi almışlardı. Evlerimiz, paralarımız, eşyalarımız hükümete verilecekti ve Abdu gazeteleri benimle göz göze gelip de ağlamamak için fırlatırcasına bırakıp gitmişti. Hemen gittim, kocamı uyandırıp vaziyetten haberdar ettim ve evdeki bazı kıymetli şeyleri saklamak, müsaadeleden kurtarmak ve hatta kaçırmak mecburiyetinde olduğunu hissettim. Zira iki çocuğum vardı ve bilhassa mücevherlerimi çocuklarımın istikbali için kurtarmam lazımdı. Cebime bir şeyler doldurdum ve götürüp emin bir yere bıraktım. Sonra kocamın akrabası Prens İsmail Davud'u aradık. Haber alır almaz o da benim yaptığımı yapmıştı. Etrafta kuşku uyandırmamak için günlük alışkanlıklarımızı değiştirmemiş gibi görünmemiz gerektiğini söyledi. Gelip evden beni aldı ve beraberce bir müddet ata binip kendimizi gösterdik. Önce çöle gittik, sonra bizi rahatça görebilmeleri için şehre yakın yerlerde dolaştık ve eve döndüm. Ama o gün zavallı atlara havuç veremedim. Zira ceplerime ufak tefek mücevherler, kıymetli birkaç küçük eşya koymuştum. Hemen hiçbirinin Mısır ile alakası yoktu. Ya aile yadigarı idiler, yahut vaktiyle beğenip satın aldığım şeylerdi. Bunları çok itimat ettiğim bir dostuma gönderdikten sonra eve döndüm. Kocam altüst olmuştu. Müsaadele memurları henüz gelmemişlerdi ama yakın dostumuz ve mübarrada beraber çalıştığımız hanımlardan üçü, Emine, Hediye ve Batta yardım edebilmek için evimizdeydiler. Ne yapabiliriz, nasıl yardım edebiliriz diye koşuşturuyorlardı. Salondaki masalardan birinin üstünde bazı eski altın ve mineli kutular vardı. Aman bunları bırakma dediler ve her biri cebine bir şeyler koydu. Kasım ayında olmamıza ve havanın hala soğumamasına rağmen hanımların her biri evden birer kürk giyip çıktılar. Benden aldıklarını Fahriye'nin evine götürüp ona teslim etmelerini rica etmiştim. Dipnot 18, Çerkeslerin Brav ailesine mensup olan Fahriye Hanım, Sultan Vahidettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'ın yani Nesli Şah'ın teyzesinin süt kardeşiydi. Sultan Vahidettin'in Çengelköy'deki köşkünde büyümüş ama süt kardeşinden ziyade Nesli Şah'ın annesi Sabiha Sultan'ın en yakın arkadaşı olmuştu. Ailesiyle birlikte daha sonra Mısır'a yerleşen Fahriye Hanım, burada şeriflerden olan yani Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğine inanılan Abdülhamid bin Muhammed Abdülaziz ile evlendi ve 1929'da Dina adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı tahsil eden Dina, 1955'te Ürdün Kralı Hüseyin ile evlenerek Ürdün Kraliçesi oldu ama sadece 2 sene evli kaldı ve 1957'de ayrıldı. Hayatını daha sonra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lider kadrosundan Salah Tamari ile birleştiren Dina, İsrail'in bir ara esir aldığı kocasını kurtarabilmek için verdiği mücadeleyi 1988'de yayınladığı Do It for Freedom isimli kitabında anlattı. Kraliçe Dina, Kral Hüseyin'in ilk çocuğu olan Prenses Aliye'nin annesidir. Kitaba dönüş. Müsaadele kanununa, müsaadeye tabi herhangi bir şeyi gizleyenlerin 2 sene hapsedileceklerine dair madde koymuşlardı. Fahriye, başına bir iş gelir korkusuyla gönderdiklerimi önce almak istememiş ama sonra ikna olmuş ve gönderdiğim her şeyi saklamıştı. Evde altın suyuna batırılmış gümüşten 36 kişilik çok şık bir çatal bıçak takımım vardı. Hanımlar gittikten sonra bir yolunu bulup onu da Fahriye'nin evine yolladım. O arada sabah gazeteleri kafama atarcasına getiren Abdu bile gelip, "Efendina, evde ne varsa devletin falan değil, hepsi sizin. Bunları haramilere sakın bırakma. Sana ben de yardım edeceğim," dedi. "Abdu yapma, seni hapse atarlar," dedim ama "Helal ya efendina," deyip bazı şeyleri de o aldı. Bütün bu işleri öğleye kadar tamamladık, sonra müsaadele için gelmelerini beklemeye başladık. Derken ellerinde defterlerle ve 4 ayrı teraziyle zabitler gelip müsaadeleye başladılar. İlk evvel kolumdaki Patek Philippe saati kaydettiler. Kasayı açıp içinde bıraktıklarımı aldılar. Gümüş yemek takımlarım teker teker tartıldı, deftere kaydedildi ve hepsine el kondu. Duvarda büyük dedelerime ait tesipli fermanlar vardı. Senelerce oradan buradan yavaş yavaş satın almıştım. Onları da müsaade etmek istediler. Bunlar benim aile tarihim. Mısır ile bir alakası yok. Hepsi dedelerime ait dedim ama dinletemedim. Onlar da gitti. Hatta bir ara çocukların oyuncaklarını da yazmaya kalktılar. Ben, ne yapıyorsunuz? Bunlar oyuncak. Bugün var, yarın yoklar deyince kaydetmekten vazgeçtiler. Ama eşyadan, antikadan falan anladıkları yoktu. Mesela ellerinde mezuralarla güzelim eski acem halılarının başına geçip ölçüyor. Deftere bilmem kaça bilmem kaç metre ebadında mavi halı diye yazıyorlardı. Bahçede garajla depo arası tek katlı bir bina vardı. Kayıt işi bitince tablo, biblo, halı yahut ferman gibisinden canlarının istediği ne varsa dışarıya çıkarıp o depoya koydular. Kapısını mühürleyip bir de nöbetçi diktiler. Müsaade edilen eşyalar ve nöbetçi orada 50 sene boyunca kaldı. İçerideki her şey de çürüdü. Asıl felaket her şey bittikten sonra geldi ve yarın bu evden çıkmanız lazım. Eve de el koyuyoruz dediler. Ev devletin değildi, kocamın şahsi mülküydü. Kayınvalidem yani Hıdiv'in karısı İkbal Hanım vaktiyle mücevherlerini ve Kütahya'daki bazı topraklarını satarak satın almış, annesinden de kocama kalmıştı. Ama dinletemedik. Yarın burayı terk etmiş olmanız lazım deyip gittiler. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Otele gitmek için paramız yoktu. Bankadaki paramızı da almışlardı ve tek çöpümüz kalmamıştı. Bir ahbabımız, bizim evimiz büyüktür, gelin bizde kalın dedi. Sonra başka dostlarımız da telefon edip evlerine çağırdılar. Gitmek üzere hazırlandığımız sırada daha önce arayıp evlerine davet edenler teker teker telefon ettiler. Gelmeyin, bizim evde gitti, sokaktayız dediler. Bu işlerden iyi anlayan tanıdık bir avukat vardı. Ne yapabileceğimizi öğrenmek için onu eve davet ettik. Ne yapalım, ne götürebiliriz? Tam olarak neleri müsaade ettiler, bize ne bıraktılar diye sordum. Adam, vallahi bilmiyorum deyip hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bak dedim, sen ağlamayı bırak bana fikir ver, akıl öğret. Ama adamcağız hem korkmuştu hem de şaşkındı. Pek bir şey anlatamadı, sadece elbiselerinizi alabilirsiniz dedi. Çocuklarımı soğukta bırakamam, battaniye alabilir miyim diye sordum. Müsaade etmezler, battaniyeleriniz de devletin deyip gitti. Sabaha kadar valiz hazırlayıp elbiselerimizi yerleştirdik. Valizleri kapattığımız zaman sabah ezan okunuyordu. Güneş doğmak üzereydi. Bütün geceyi ayakta geçirmiştik. Evimizi terk etmek üzereydik ama nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Birkaç saat sonra haber geldi. Evinizde bugün de kalabilirsiniz dediler. Hadi bari bir hafta daha kalın dendi. O bir hafta bir ay oldu ve neticede evimizde senelerce kiracı olarak oturduk. İhtilalciler sadece Prens Abdülmünim'i değil, diğer bütün prensleri ve prensesleri de evlerinden kovup sahip oldukları gayrimenkullere el koymayı düşünmüşler ve bazı prensleri müsaderenin ilk günü evlerinden atmışlardı. Mesela müsaadere kararının ilanından hemen sonra Kral Fuad'ın kuzeni olan Prens İsmail Davut'un evine giden askerler, prensi hemen kapının önüne koydular ve devletin müsaade edilen mallarına karşılık kendisine ayda 18 Mısır lirası aylık lütfettiğini söylediler. Evini terk ederken yanına sadece birkaç gömlek almasına nasıl olduysa müsaade edilen prens, 3. sınıf bir otele yerleşti. Ama bağlanan aylık böylesine ufak bir otelin faturalarını ödemesine bile kâfi gelmiyordu. İmdadına ikbal günlerinde yardımını görmüş olan bazı dostları yetişti ve otelin parasını uzun müddet onlar ödediler. Kahire'deki Avrupalı büyükelçiler tam o sırada araya girerek ihtilalcilerin kraliyet ailesi mensuplarının evlerine el koymalarına engel oldular. Haberi öğrenir öğrenmez darbecilere giderek, "Böyle bir karar insan haklarına aykırıdır. İnsanları evlerinden attığınız takdirde bizden tanınma ve destek beklemeyin." demeleri üzerine Devrim Komuta Konseyi gasp kararından vazgeçmek ve geri adım atmak zorunda kaldı. Evlerin sahiplerini sokağa atmadılar ama binaları içlerindeki eşyalarla beraber devletleştirdiler. Eski sahiplerine de "Burada yaşamaya devam edebilirsiniz ama evin ve eşyaların tamamının devlete ait olduğunu unutmayın." diyerek kendi evlerinde misafir gibi kalmalarına izin verdiler. Darbeciler Prens Abdülmünim'e de aylık bağladılar ve prens iki çocuk büyüttüğü için kuzeni İsmail Davut'tan daha yüksek maaş aldı. 200 Mısır lirası. Nesli Şah anlatıyor. Bankadaki hesaplarımız bloke edildiği için artık hiç paramız yoktu. Hükümet bütün prenslerle prenseslere küçük birer aylık bağladı ve kocama da verdiler. Ama bu para o kadar az idi ki Geçinmemizin imkanı yoktu. Her şeyden, hatta yemek parasından bile tasarruf etmeye başladık. Ben o zamana kadar yemek masrafı diye bir şey bilmiyordum. Hem mutfak masrafının ne demek, hem de lokantada yemek yemenin nasıl pahalı olduğunu o günlerde anladım. Dostlarımız çok şükür tekrar yardım ettiler. Onların o günlerdeki yardımları olmasaydı herhalde aç kalırdık. Artık evdeki hizmetkarlara da aylık ödeyemez hale gelmiştik ve vaziyetimizi hepsine açık açık anlattık. Bir prensin evinde çalışmak onlara çok fazla tecrübe kazandırmıştı ve çoğu Suudi Arabistan'a gidip öğrendikleri sayesinde oranın prenslerinin yanında iş buldu. Bizim emektar Abdu ise, "Ben senelerimi bu aileye verdim, sizleri bırakmam. Tek kuruş para istemiyorum. Zaten kapıdan kovsanız pencereden girerim. Siz aç iseniz ben de aç kalırım. Tok olduğunuz zaman benim de karnım doyar," dedi ve kaldı. İhtilalden önce çocukların iyi Fransızca öğrenmeleri için seneler önce Nice'de bana hocalık eden Mademoiselle Moni'yi Kahire'ye davet etmiştik ve bizimle kalmıştı. Çok zor bir hanımdı. Evde çalışan hizmetkarlarla hep didişiyordu ama mükemmel bir hocaydı. Vaziyeti anlattığım zaman, "Ben de kalıyorum. Seni yetiştirdim, çocuklarını da yetiştiririm," dedi ve o da gitmedi. Evde ufak tefek temizlik işlerini yapan bir genç vardı. Sadece onun ayrılmasını istemedik. Askerler eve nasıl olsa kendilerine haber taşıması için bir muhbir yerleştireceklerdi. Dolayısıyla bu işi bildiğimiz biri yapsın dedik ve çocuğu göndermedik. Ama onun yanında kocamla ciddi meselelerden bahsettiğimiz zamanlarda anlamaması için sadece Türkçe konuşurduk. Mısırlılarda kocamın ailesine karşı bir muhabbet vardı. Memleketin kalkınmasını Mehmet Ali Paşa ailesinin sağladığını, Mısır'ın o aile tarafından modernleştirildiğini biliyorlardı. Üstelik Hıdivev'e de hala bir bağlılıkları mevcuttu. Bu yüzden sadece dostlarımız değil, tanımadığımız, isimlerini bilmediğimiz orta halli insanlar bile gelip, "Size yapılan haksızlığı kabul edemiyoruz. Hayatımız boyunca işte şu kadar para biriktirdik, ne olur alın," diyorlardı. Kocam tabii ki teşekkür edip reddetti ama gözlerinden şakır şakır yaşlar iniyordu. Müsaadele muameleleri birkaç gün devam etti. Darbeciler Nesli Şah'ın o sırada Fransa'da bulunan kız kardeşi Hanzade Sultan'ın evine ve eşyalarına da el koymuşlardı. Zira Sultan da Mısır Hanedanı'nın bir mensubu ile Prens Mehmet Ali İbrahim ile evliydi ve prensin yanı sıra hanımına ait eşyalar da müsaade edilmişti. Müsaadeye sadece Mısır kraliyet ailesinin mensupları yahut onlarla evli olanlar değil, bazı Mısırlı prenslerin kayınvalideleri, mesela Sultan Vahidettin'in kızı Sabiha Sultan da uğradı. Kocası Şehzade Ömer Faruk Efendi'den ayrıldıktan sonra evini kapatıp bir müddet için kızı Hanzade Sultan'ın yanına yerleşen Sabiha Sultan'ın Citroen marka ufak bir otomobili vardı. Citroen'i kendisi değil, damadının adamlarından biri kullanıyor, sultanın şoförlüğünü yapıyordu. Otomobilin alış muamelesini damadı Prens Mehmet Ali İbrahim'in protokolcüleri tamamlamış ve muhtemel kontrollerde kolaylık sağlanması için otomobilin sahibi olarak prensi göstermişlerdi. Prens Mehmet Ali İbrahim'in mallarını müsaade eden ihtilalciler, sonraki günlerde Nesli Şah'ın el koyma muamelelerinin hala devam ettiği evine defalarca ve kasten bu Citroen ile gittiler. Maksat, Mısır'ın hakimi artık biziz demekti. Müsaadele sadece büyüklerin canlarını yakmadı, bazı çocukları da oyunlarından etti. Prens Abdülmünim'in evine gelen müsaadele memurları, prensi ve karısı Nesli Şah'a ait eşyaların ve teker teker tartıp deftere yazdıkları bakır tencerelerin yanı sıra çocukların oyuncaklarını da kaydetmişler ve "Bu oyuncaklar bundan böyle devlete aittir," deyip gitmişlerdi. Nesli Şah'ın evinde çalışan Atifet adındaki Türk hanım, o gün İkbal'in bütün oyuncaklarını topladı, bir odaya koydu, odanın kapısını kilitledi ve İkbal'e dönerek, "Bu oyuncakları unut, kırılacak falan olurlarsa Allah korusun başımıza iş açılır," dedi. Nesli Şah, müsaadele gününün sabahı, evinden çıkartabildiği her şeyi seneler sonra kız kardeşi Hanzade Sultan ile kocası Prens Mehmet Ali'nin yakın dostu olan Irak Kral Naibi, Prens Abdülillah'ın sayesinde geri alabildi ama Bağdat'ta değil Paris'te. Nesli Şah gönderdiklerini saklayan Fahriye Brav ile diğer dostlarından bunları Kahire'deki Irak Büyükelçisi'ne teslim etmelerini rica etmişti. Büyükelçi kendisine verilenleri diplomatik kurye ile Bağdat'a Prens Abdülillah'a gönderdi. Prens de hepsini Paris'e Hanzade Sultan'a yolladı. Müsaadeneden kurtarabildiklerini Paris'te seneler sonra yeniden kavuşan Nesli Şah, mücevherlerin, kürklerin ve kendisi için hatıra olan diğer bütün eşyanın tamam olduğunu gördü. Sadece altın suyuna batırılmış gümüşten 36 kişilik çatal bıçak takımı eksilmiş, Fahriye Brav'ın yahut Prens Abdülillah'ın hizmetkarları tarafından çalınmış ve 12'ye düşmüştü.